Ben ne zaman doğdum? 30 Ağustos 1973 yılında Edirne'de doğdum ben. Edirne doğumluyum. Doğduktan yani bir yaşıma bastığımda biz Ankara'ya gelmişiz. O tarihten beri de Ankara'da yaşıyorum. Babam asker olduğundan dolayı, daha doğrusu memur diyelim, memur olduğundan dolayı devlet memuru, görevi oradayken doğmuşum. Sonrasında da Ankara'ya gelmişiz tayin yoluyla. Çocukluk dönemim Ankara'da, etniki aşağı Eğlence'de, yani yaklaşık da işte o tarihten beri, geldiğimizden beri de aynı yerde ikamet ediyoruz. Çocukluğumda yani ilkokulu falan da oturduğumuz semtte ilkokulu, ortaokulu burada okudum. Çocukluğum çok güzeldi. Biz sokaklarda oynayarak hep geçirdik çocukluğumuzu. Kalabalıktık da, bir apartman dairesinde oturuyoruz. Çok da arkadaşım vardı. En az 7-8 tane arkadaşım vardı. Evimizde müsaitti bahçesi falan. Eskiden arsalar falan olurdu, boş arsalar, alanlar. Oralarda işte ne bileyim yakar top, ip atlama, ne bileyim işte hani öyle güzel güzeldi çocukluğum. Gayet güzeldi. Oyun falan oynayarak, yok evcilik oynayarak falan, hani öyle geçirdik. Çok arkadaşımız vardı birlikte. Dışarıda vakit geçiriyorduk. Akşam hava kararana kadar sokaklarda bildiğin hani şey vardır ya, işte hani ekmeğe yağ sürüp de anne camdan, biz de giriş katta oturuyoruz bütün arkadaşlar, su içmeye falan mesela topluca gidip gelip suları böyle kırlı kırlı içip tekrar oyuna devam ederdik falan. Hani çocukluğum öyle geçti. İki kardeşiz biz. Ben büyük ablayım. Bir erkek kardeşim var. Zihinsel engelli. Babam işte mahallen emekli olarak biz Edirne'den Ankara'ya geldik. Geldiğinde belki bir yıl falan kadar çalıştı. Sonrasında da mahallen emekli oldu. Sonrasında İşte dediğim gibi hani erken yaşta da, 14 yaşında da babamı kaybettik. Dolayısıyla işte birazcık böyle sorumluluk falan bana düştü. Hani liseden sonra da hemen çalışma hayatına başladım. Hani üniversiteyi falan, hani sınava falan girdik ama hani çok sağlıklı bir çalışma şeyimiz olmadı. Hani tam ortaokul son sınıftayken babamı kaybedince, sonrasında da hemen lise biter bitmez şeyi de kazanamayınca üniversiteyi hemen iş hayatına başladık. Hemencecik büyüdük. Öyle büyümek zorunda kaldık diyelim. Ondan sonra okul birazcık silik geçti. Annemle babamın çok arası pek iyi değildi. Böyle sürekli sıkıntıları falan oluyordu. Dolayısıyla da hani benimle de çok fazla hani ilgi şeyimiz yoktu, ilgilenen yoktu hani, öyle söyleyeyim. Yani herkes tabii ki, hani annemin de çok iyi özellikleri var, hani bizi sevmediklerini söylemiyorum ama hani birazcık sıkıntılı bir süreçti. Babamın hani biraz alkol bağımlılığı vardı, biraz şey vardı, hani gece hayatı, hani eskilerin deyimiyle. Ondan sonra biraz kumar alışkanlığı falan vardı. Dolayısıyla da annemle de çok iyi anlaşamayınca o da dışarıda geçiriyordu zamanını çoğunlukla. Öyle olunca hani size de o dönem, hani ben de daha çocuktum, çok şeyimiz yoktu, o kadar yakın ilişkimiz yoktu. Hani onun da zeka geriliğinin olmasından kaynaklı. Yani ben işte okula gidiyorum, geliyorum kendi başıma. Hani o dönem hani bir tek bana veyahut da has bir şey değil. Kimsenin annesi babası öyle okula gidip de çocuğuyla hani işte bir veli toplantısına hani çağrılırsa mecburen gidilirdi falan. Hani onun dışında şimdiki gibi öyle her gün çocukların peşinde gideyim falan filan, zaten öyle bir şey yoktu. Herkes bizim gibiydi. Öyle de işte olunca yani öyle çok da böyle Sonrasında hani ilkokul, yani benim bu anlattığım mutlu çocukluk dönemim aslında 8 yaşıma kadar falan hani. Ondan sonrası hani işte ilkokul 2. sınıftan falan sonra ben kendi halimle şey yapmaya başladım. Hani dediğim gibi bizi sevmediklerini falan tabii ki düşünmüyorum öyle bir şeyin. Hani annem de çok iyi bir insan, babam da öyle ama işte herkes kendi şeyine birazcık düşünce sen de kendi başına yapıyorsun. Şimdi tabii ilk çocuk sen olunca, ikinci gelince küçükken ben çok kıskanıyordum. Acayip kıskanıyordum. Vallahi yani 8-9 yaşıma kadar çok kıskandım yani. Ama sonra hani fark ettim onun daha farklı olduğunu, şey olduğunu. Hani o küçüklük dönemlerimde küçükken hani utanırdım da açıkçası. Hani böyle bir kardeşimin olmasından falan. Ama hani o zamanla yani lise dönemlerime falan geldiğim zaman daha tabii daha da farklı olmaya başladı. İşte ergenliğimi falan da işte geçirince sonra alıştık, aramızda böyle çok güzel bir bağ oluştu yani liseden sonra. Çalışmaya da ben başlayınca iyice böyle bir şey olduk. Hep sevdim ondan sonra onu. Hani önceleri çok dediğim gibi çocukken böyle çok şey yapıyordum, kıskanıyordum yani kıskanırdım. Lise dönemi ben Ankara Gazi Lisesi mezunuyum. Ondan sonra hani o Hergele Meydanı dedikleri yer güzel bir okul. Lise dönemimi çok severek geçirdim, çok güzel geçirdim. Lise gerçekten çok güzeldi. Gerek o dönemin işte hocalarımız, yani büyük çoğunluğu çok iyilerdi. Ondan sonra bana bambaşka bir şey oldu. Güzel bir şey oldu. Hepsi ilgililerdi. Lisede mesela ben müzik konusunda biraz eğilimim falan vardı. İşte koroya girmek falan. Onlar benim için hep şey oldu, böyle güzel oldu. Hani söyleme sahip sesim de fena değildi. Dinlenilebilir düzeydedir. Öyle söyleyeyim. Ondan sonra hatta hocalarım falan şey yaparlardı. Derse başlamadan önce ben bir şarkı söylerdim. Ondan sonra birçok öğretmenim öyleydi. Arkasından işte radyo sınavlarına falan soktu beni edebiyat öğretmenim. Ondan sonra hani kadıncağız gitmiş şeyi falan öğrenmiş. Ondan senin için yani şimdi artık öyle hocaların, öğretmenlerin olduğunu zannetmiyorum ya. Yani illaki vardır ama gerçekten çok tatlılardı. Hepsi çok iyilerdi. Arkadaş çevrem de o zaman daha hem farklılaştı. Mesela benim çocukluk arkadaşlarımın birçoğu buradaki aynı semtteki okula gittiler lise döneminde. Benim gittiğim lise de hani daha hani çoğunlukla o dönem öyleydi. Hani maddi imkanları çok olmayan ama gerçekten kapalı, zeki çocukların oldu. Çünkü belli bir not ortalamasıyla mesela alıyorlardı. Belli bir düzeydeki öğrencileri alıyorlardı. Sonrasında işte lise benim için çok güzeldi ya. Yani ilkokuldan, ortaokuldan falan bile çok çok güzeldi. İşte ne bileyim voleybolda oynadık, ne bileyim işte halk oyunlarına da gittik, ne bileyim yani birçok anlamda kendimi daha iyi ifade edebildiğim bir yerdi orası. Ya beni anlayan birilerinin olması, arkadaşlarımın mesela ilk içkiyi mesela lisedeyken içtim ben. Ondan sonra hani böyle kaçamak, okulu kırarsın, gidersin hani izbe yerlere tam. Ondan sonra güzeldi yani. Hani birkaçıyla da halen daha görüşüyoruz mesela lise arkadaşlarımla. 40 yılda bir de olsa telefonlaşıyoruz veya işte ne bileyim öyle. Ben hani çocukluğumda 6 yaşındaydım, 5 yaşındaydım. Bizim apartmanımızda 5 numarada benle yaşıt bir Cem diye arkadaşım vardı. Biz birbirimize aşıktık. Biz ilk aşkım o zaman yani 5 yaşında. O dönem kimse yoktu çok. Sonradan işte ben 6 yaşıma girdiğimden sonra hani apartmanda arkadaşlarımız çoğaldı bir anda. Ondan sonra o dönem onunla ben vardı. Bir büyüyünce biz evlenecektik. Öyle konuşuyorduk o zaman. Cem bak ismini çok ilk aşkım o yani. Şimdi ne yalan söyleyeyim. Lisede şöyle bir şey. Lisede tabii ki hani bir senden hoşlananlar olur. Ondan sonra hani sana takılanlar böyle yanık falan olanlar olur. Bir de hani senin şey yaptığın. Ama hani öyle bir iki platonik takılmışlığım var. Ondan sonra hani çok çıkma teklifi aldım ama aslına bakarsan o dönemlerde çok böyle aşk meşgul. Ben 20 yaşımdan sonra azdım yani. Öyle söyleyeyim. biz arkadaşlarımızla okulu kurduğumuz zaman genellikle çok paramız falan da olmadığı için Güven Park'ta o kışın soğuğunda tır tır tır pardon Abdi İpekçi Parkı Abdi İpekçi Parkı'nda Sıhhiye'de orada tır tır tır tır titreye titreye eskiden böyle doğru düzgün kafe yok bir şey yok bir Ulus'ta şey vardı, 100. yıl pastanesi vardı. O tam Ulus heykelin karşı tarafına düşen orada bir böyle değişik bir şeydi. O zaman nasıldı orası biliyor musun? Kadınlar bir yerde, erkekler arada bir delikli paravan gibi bir şey vardı. Ondan sonra erkekler bir tarafta, kadınlar bir tarafta. Aynı şu hani Osmanlı döneminde hani kadınlar, saray kadınları görülmesin diye araya bir paravan koyuyorlar. Aynı öyle bir şeydi. Şimdi kapıdan giriyorsun, bir sağ tarafa, bir sol tarafa. Hani işte kadınlar sola, erkekler sağ mesela. Hani öyle geçiriyor. Hani bir de aile bölümü vardı. İşte ne komikmiş düşünsene şimdi. Ondan sonra bir de hani böyle işte aile kısmı var. Orada da işte ne bileyim nişanlı, ne bileyim işte bir kız bir erkek yani öyle başın kafana göre gidemiyorsun tabii. Yani ya nişanlı yüzüğün olacak ya ne bileyim hani çoluk çocuk işte belli oluyor ya yani aile dedikleri şey karı koca çocuklar falan hani öyle bir de öyle bir üst katta da onlarınkiydi. Aile salonları üst katta. Bir oraya giderdik paramız olduğu zaman işte şey neydi o işte Alman pastası bilmem ne falan yiyeceğiz diye yani o da paramız olursa. Onun dışında Abdi İpekçi Parkı'nda veyahut da işte şeye sinemaya gidersek sinemaya giderdik. Yani o eski Türk filmleri o Cüneyt Akınlı bilmem neli falan filan filmler hani. Onun dışında da bir de şey geleneği vardı. Evlerde mesela toplaşırdık. Ondan sonra hani arkadaşlarımın çoğu gecekondu bölgelerinde oturuyorlardı. İşte ne bileyim Hüseyin Gazi'de ne bileyim şeyde Mamak tarafından falan biri çok gelen Abidin Paşa'dan falan filan çok arkadaşımız vardı. Ondan sonra işte Dikmen'in o dönemler işte gecekondu olduğu dönemler. Evlerde bir de şey yapardık, buluşurduk. Hafta sonları genelde ama muhakkak diyorum ki ne kadar şey yani daha 17 yaşındayız, 16, 17 o yaşlardayız ve aileler evi bırakırdık 15-20 tane kızla erkekle bir de utanmadan içki miçki alırdık giderdik. Anneler, ablalar, pastalar, börekler yapan. Vallahi ya. Çok güzeldi gerçekten. Çok hoştu. Öyleydi yani bizim takılmalarımız. Şöyle Kızılay'daki mekanlar öyle değildi tabii ki. Kızılay'da zaten çok aman aman aşırı bir şey yoktu o zamanlar. Bir Sakarya vardı. Ondan sonra Sıhhiye'den itibaren başlıyordu. Mesela şimdi mesela Zafer Çarşısı'nın olduğu yer var ya, hani şimdi orayı da gerçi şey yaptılar. Onun arka tarafında Beyaz Saray diye bir tane şey vardı. Birane. Kocaman kocaman böyle o alanın olduğu gibi görüyordu. Hem parkı görüyordu, hem işte Necati Bey Caddesi'ni, bir şey yani o tarafa çok değil ama tabii oldukça yakın olduğu için Sağlık Bakanlığı'nın oraya kocaman bir terası vardı. Yani eğilsen hemen parkı da görüyordum balkonundan. Yani ne kadarlık, 1 kilometre var yok işte Uluslararası bir arasında. Orası da öyleydi mesela. Yani Ulus'ta mesela Hacı Bayram bilmem ne daha böyle, belki de o olduğu için belki de öyleydi o bölge, bilemiyorum. Hani şimdi öyle düşünüyorum. Aa tabii bak, en önemli şey Gençlik Parkı. Gençlik Parkı'na pikniği giderdik biz. Ondan sonra hep askerler olurdu, biliyor musun? O şeylerin altında, böyle çalıların falan arasında yazık. Ücretsiz şeylere binerdik. Gondol vardı mesela. Hala var mı bilmiyorum. En sevdiğim şeydi mesela, en tepesine binip ondan sonra bir de hani biz formalı mormalıyız, küçüğüz, müçüğüz. Ondan sonra adamlar şey yapardı, biz toplaşınca orada müşteri çekiyoruz, bir de bağırıyoruz falan diye birkaç tur da bedava bindirirlerdi bize. Ondan sonra tabii Gençlik Parkı, ya Gençlik Parkı acayip. O zaman kayıklar mayıklar bile vardı, biliyor musun? Kayığa da biniyorduk orada. Ondan sonra hatta birkaç arkadaşımız öyle düşmüştü, ne gülmüştük. Ondan sonra çiğ fındık yiyorduk orada ya. Alıp da böyle kese kağıdının içerisinde çiğ fındık. Yumuşacık olur onun böyle şeyleri, kabukları. Tadı da çok güzel olur. Vallahi süperdi. Babam da bizi mesela götürmüştü oraya. O zamanlarda da içkiliydi orası. Yani gazino gibi şeyler vardı. Ben çok iyi, net hatırlıyorum. Babamın hem işte yemek söyleyip, rakı söyleyip, işte bir semaver çay. Ondan sonra orada oturup şey yaptığımızı falan. Yani bak Gençlik Parkı nasıl şey yapmışım, unutmuşum ben. Bak heyecanlandım şimdi böyle şey oldu. Bazı şeyler kaçıyor adam. Çok güzeldi. Gençlik Parkı'na pikniğe gidiyorduk hakikaten. Bir de şeye giderdik pikniğe yaz zamanları. Kalenin oralarda piknik yapılacak yerler vardı, biliyor musun? Yani şu anda tabii ki mümkün değil. Yani 15-16 tane çocuk biz. Elimizde şeyler, gene öyle içkiler falan var. Bakar mısın? Ondan sonra bidonlarla sular taşıyıp oralarda. Ondan sonra gerçi benim arkadaşlarımın birçoğu şeydi, hem çalışıp hem okuyorlardı. O zaman mesela sabah 7.30'da başlıyordu bizim dersimiz lisede. 7.30'da derse başlıyorduk. 12.30'da ders bitiyordu. 1.30'da öğrenciler geliyordu mesela. Bir de bir akşam lisesiydi aynı zamanda. Türkiye'nin belki de ilk akşam lisesidir orası. Ondan sonra gece de mesela çalışanlar gidiyordu, şey yapıyordu orada. Normal lise eğitimi alıyorlardı. Ondan sonra hem çalışıyordu arkadaşlarım, kimisi işte babasının yanında, kimisi çiçekçide çalışıyordu. Bir tanesi, bir arkadaşımız evliydi ya. Ondan sonra bir erkek arkadaşımız, çocuğu falan olmuştu hatta. Ondan sonra yani Gençlik Parkı, evet Gençlik Parkı, o şey işte kalenin oralara kalkıyorduk, gidiyorduk. Yani biz, adamlar bizi bedavaya bindiriyorlardı. Hani hem müşteri çekiyoruz, şey yapıyoruz diye. Her gün gelin, her gün gelin falan yapıyorlardı. Hani hiç öyle rahatsızlık yani duyduğumu, hani şu anda mesela o bölgeler hakikaten sıkıntılı. Hani ulus olsun, şey olsun, hani belli bir saatten sonra şu anda mümkün değil, şey yapamazsın, gidemezsin. Yani neyle karşılaşacağını bilemezsin. Ama biz o kadar güvenli bir şekilde geziyorduk, tozuyorduk, gidiyorduk. Ondan sonra hani yaşımız da eşit değil, küçüğüz yani. Ama kimseden bir tedirginlik veyahut da olumsuz bir şey falan almadık şimdiye kadar. Yani o dönem içerisinde hiç öyle bir şey yaşamadık yani. Tabii yani dediğim gibi hani bakarsan bu insanların %90'ı gecekonduda oturuyorlardı. Hani böyle gerçekten zor şartlarda ne bileyim işte. Yani dediğim gibi çoğu işçi çocuğuydu zaten. Ondan sonra arkadaşlarımın yani %90'ı yani 95'i belki de. Şu anda böyle bir şey mümkün değil ya. Yani ben şu bilmiyorum hani şey olarak görüyorum. Yani geriye gidiyoruz şu anda. Her şey çok yani 100 değil 200 yıl geriye gitmiş gibi. Yani insanlar güveniyordu çocuklarına, gençlere. Ondan sonra ne bileyim hazırlıyorlardı, ediyorlardı. Hani ben de öyle mesela. Biz de evimizde hazırlıyorduk, ediyorduk. Hani annem falan mesela arkadaşlarım geleceği zaman komşuya momşuya giderlerdi. Onlar da aynı şekilde akşam 5'e kadar, 6'ya kadar neyse otururduk, yerdik, müzik dinlerdik ondan sonra. Şu anda yozlaşmaya doğru gidiyoruz ve gerçekten şey de çok önemli. Kimse de öyle. Tamam aramızda mesela herkesin bir şeyi vardı hani bir aşk hikayesi bilmem ne ama öyle abuk subuk şeyler hiç olmazdı ya. Yani ne bileyim şu anda tabii daha çok çok başka. Hani o saf temiz aşk o zaman vardı yani. Şu anda yok. Pek görmüyorum. Olabileceğine bile inanmıyorum artık tamamen. Ama hani kimse kimseye yanlış yapmazdı. Ne bileyim işte hani sınıf arkadaşınsa mesela bayan da olsa erkek de olsa birbirini kollardı. Aramızda çatışsak bile dışarıya karşı hani o bizim sınıfın kızı, bizim sınıfın işte şeyi mensubu falan diye. Bir manyak bir din hocamız vardı. Şeydi adam sıranın üstüne çıkartıp namaz şeyleri gösteriyordu işte hareketleri ve kız öğrenci yani o zaman da formalarımız var. Ondan sonra kızcağızı çıkarmaya kalkıştı valla sınıftaki erkek arkadaşlar akşamına adamı akladılar yani. Ondan sonra çıkarttırmadılar da zaten. Yani böyle bir şey vardı. O beni çok iyi hissettiriyordu mesela. O çok güzeldi. Yani bugüne kadar da zaten gelmesinin sebeplerinden arkadaşlarımızın hani birkaç tane bile olsa görüşüyor olmamızın sebeplerinden birisi o yani. O şey duygusu, biz duygusu ne olursa olsun. Ve bizim sınıf 71 kişiydi. Düşün, tahtayla yapışıktık böyle neredeyse. Sırayla kara tahta böyle yapışıktı. Ve öğretmenlerimiz gerçekten çok bakımlılardı, kendilerine bakarlardı. Makyajsız ben hiçbirisini neredeyse hemen hemen düzgün giyinirlerdi, dikkat ederlerdi, konuşmaları, şeyleri falan güzeldi yani, iyiydi. Bizim sınıf biraz seçmeceydi. Ben 1'i 2'yi şeyde okudum, matematikti. Üçüncü sınıfta yani benim olduğum o yıl edebiyat bölümü açıldı. Ben edebiyata geçtim. Edebiyatı da çok tercih eden oldu. Çift dikiş arkadaşlar çoktu. Bir 10-15 kişi falan vardı bizim sınıfta. Onlar edebiyatı yani öncesinde matematik ve fen ağırlıklıydı okul. İşte benim lise sona geçtiğim zaman dolayısıyla da edebiyat bölümü açıldı. Dolayısıyla da şöyle bir şey oldu. Mesela benim lise 1'deki arkadaşlarım, 2'deki arkadaşlarımdan yani böyle karma bir şey oldu. Hani simayen de görüp bildiğim ondan sonra ama aynı sınıfta olmadığım insanlarla da mesela bir araya geldik. Tabii şey vardı kızlarla erkekler arasında tabii ki kızlarda tabii ki birazcık baskı vardı. Vardı yani ama hani direkt okula göndermeme gibi falan değil ama ev içerisindeki hani yükleri falan açısından. Mesela birçok arkadaşım, bayan kız arkadaşım şeydi, çok nişanlı falan vardı mesela yani. Hani lise bittikten sonra işte nişanlı olduğu kişi de işte askere gidip gelecek, evlenecekler. Yani işte bu da ne oluyor? 18'deki 19, en geç 20 yaşında bir evlilik olacak gibiydi yani. Yüzde nasıl bir yüzde verebilirim? %60'ı falan öyleydi yani. Öyle bir durum vardı. Yani daha çok evliliğe doğru. Onun dışında çok da bir şey, ama hani aileleri falan açısından öyle çok büyük baskı falan bilmiyorum yani. En azından ben şahit olmadım. En azından bizim sınıfta öyle birileri yok bildiğim kadarıyla. Şimdi 71 kişi olunca tabii, şimdi önle arka taraf, ben arkada oturuyordum. Ondan sonra önle arka arasında diyalog zor oluyordu, biliyor musun? Gerçekten zor oluyordu. Yani değişik bir şey. Hani herkesi tanıyorsun ama hani herkes de o kadar, yani 40 kişi olsa belki daha şey olur. Hani bunun 20'sini rahatlıkla birçok yönünü tanırsın. Ama 70 kişi olunca gerçek bir üçer üçer oturuyorduk ya. Düşünsene ne kadar kalabalık bir sınıf. Yani kopya mopya falan güzel çekiliyordu yani. Çekiyorlar. Mesela ben şimdi açık öğretimin edebiyat bölümünü bu sene kazandım. Açık öğretim okuyorum şimdi. Ondan sonra hani edebiyat okumak benim çok sevdiğim bir şey zaten. Edebiyatı da seviyorum açıkçası. Türk dili ve edebiyatını kazandım yani. Ve kaç yıl, bak 89-90 dönemi mezunuyum ben. O saatten sonra da işte belki de ki 1-2 yıl daha hani çalıştım birazcık da. Kapak açmamışım. Ben nasıl kazandım ben de onu bilmiyorum. Şimdiki çocuklar ne haldeler ben onu bilmiyorum yani. Onu da daha net gördüm şimdi, biliyor musun? Yani demek ki bizim o aldığımız eğitimin gene de hani birazcık olsun hani bir şeyi var, kalmış yani demek ki. İsterdim yani, istediğim için de şimdi tekrar şey yaptım. Açık öğretimde bu son 5 yılda işte tarihtir, ne bileyim sosyolojidir falan filan bölümler açılmış. Onu da duyunca geçen sene müracaat ettim, girdik. Kazandık yani, şimdi işte okuyacağız ya. Ya azimliyiz hala. Zor oluyor ama. Yani hem çalışıp hem şey yapmak hakikaten zor bir şey ama başaracağız inşallah. Ya çalışma birazcık hani aile baskısıyla oldu. Nasıl oldu? Çok tabii ki hani ben de gideyim çalışayım. Hemen tabii öyle yani 17-18 yaşında bir insan hemen bunu düşünemiyor zaten. Hani şartlar onu gerektiriyor. Onu yapmak durumunda kalıyorsun. Yani babam öldükten sonra anneannem bizimle yaşamaya başladı. Ondan sonra şimdi tabii şöyle bir algı oluştu. Şimdi gidip hani üniversiteyi, hani belki biraz destek olsaydı, bir dershane mersane. Yani bizim dönemimizde de hakikaten zordu yani üniversite, puanlar, sorular, onlar bunlar hakikaten çok zordu. Çok kolay değildi yani. Hani anneannem bu çalışmıyor, hani okumuyorsa çalışması gerekir gibilerinden hep yaklaştığı için. Hani böyle boş mu oturacak ya da hani evlenmek gerekiyor herhalde, öyle bir şey yani. Ondan sonra hani birazcık o inatlaşmayla biraz zor oldu tabii ki. Çok erken yaşta öyle başlayınca bir sudan çıkmış balık gibi oluyorsun. Tezgahtarlığa başladım. Anneannem benim adıma burada Etlik'te birkaç yere tezgahtar, işte burada çok mağaza var oturduğumuz yerde. O dönem de öyleydi. Giyim mağazası. Ondan sonra gitmiş konuşmuş, işi ayarlamış. Onun üzerine işte önce bir kızdım tabii, ben tepki gösterdim falan ama sonra da gittim. Zaten 10 gün falan herhalde orada çalıştım. Orada da şöyle bir şey oldu. Bizim oturduğumuz semt aşırı muhafazakar. Yani daha çok MHP ağırlıklı bir dini kesim. Hani çok hacımız hocamız falan çoktur. Dolayısıyla zengin de çok burada. Yani onlar da olduğu için bir şey, ekonomik şey. Sonra hani yemedir, içmedir, giyimdir, kuşamdır burada. Yok yok yani, özellikle bizim olduğumuz bölgede. Ramazan ayıydı hatta. İlk deneyimimden hani oruç tutmadığım için 10 gün sonra hani ben iniyorum su içiyorum oturup da o da tabii benimle birlikte çalışan kızın işgüzarlığı ondan sonra hani gidip ispiyon gibi hani şey yapması bu işte oruç tutuyordu bilmem ne de falan filan. Ondan sonrasında işin 10 gün sonra son verdiler benim. Ne yapacaksın? Yani ilk deneyimimiz öyle. Ondan sonra da işte birkaç ay sonra ben kendim artık şey yapmaya başladım. Tezgahtarlık değil de işte sonrasında şey oldu. Şeyde çalıştım. İnşaat firmasında sekreterya gibi. İşte bir iki ay orada çalıştım. Arkasından bir diş doktorunun yanında başladım. Yani orada da sigortam falan başlamaya başladı. 92 yılı işte. Ondan sonra 92'nin sonlarıydı. Kasım ayı çünkü ilk yani sigorta girişim. Kasım 11 92 girişim. İşte o saat bu saat işte arada ufak boşluklarla işte 3 aylık belki 4 aylık boşluklarla işte 92 kaç yıl olmuş? 28 yıl mı oluyor? Kaç oluyor işte? 30'a 30 yıla. Şimdi de yaşı bekliyorum işte emekliliğimi alabilmek için. Ona da 1,5 yılım kaldı. Yani 30'u doldurmadan şey yapamayacağım yani. Ama hani elimiz ayağımız tuttuğunca başka bir şeyle de şey yapamıyorum artık. Yani herhalde boş boş oturamam ben. Yani emekli olsam da oturamam herhalde. Hani boş derken o rutin. Ondan sonra yani evde de çalışılabileceğini bilmiyorum ben. İlla gidilmesi gereken bir şeymiş gibi geliyor. Şimdi en uzun soluklu ikinci işim bu. Şu anda çalıştığım yerde 8 yıldır çalışıyorum. 8 tabii 9 yıla giriyoruz neredeyse. Onun dışında işte 92'de oraya girdik. 92'den 94-96'ya kadar turizm firmalarında çalıştım. Bu İzmir Caddesi'nde mesela şeyler vardı eskiden. Birçok otobüs firmasının yeri vardı. İkinci terminal gibi falan bir yerde orası. Orada da çok güzel günlerim geçti. Orada çünkü böyle vardiyalı çalışma şeyi vardı. Sabah 8, akşam üstü 4. İşte 4'ten sonra gece 12'ye kadar erkek arkadaşlar çalışıyordu. Gece 12'den 1'e kadar da yani Türkiye'de herhalde tek shift şeklinde çalışan yani o zamanlar oteller bile öyle çalışmıyordu. Bir şey söyleyeyim mi sana? Hani 93-94'ten bahsediyorum. Öyle shift şeklinde çalışmak yoktu yani. O yüzden de güzeldi orası da çünkü yarım gün çalışıyormuşsun hissi oluyordu. De çıkınca o dönem işte ne bileyim bilgisayar falan yeni çıkmıştı. Bilgisayar kursuna gittim. Ondan sonra ne bileyim çıkışta mesela çok arkadaşlarla birkaç saat işte gayet güzel takılıyorduk. Para da kazanıyorsun ya falan böyle. Ondan sonra ama o arada işte o turizmden o turizme hani 3-4 tane değişikliğim oldu. Onun akabinde şeye geçtim. 97'de Kavakdere şaraplarına geçtim. 7 yıl falan orada çalıştım. Orayı da evlilik yaptım ben o dönemde 2003 yılında. Ondan sonra o zaman işte ayrıldım oradan yani evlenince. Evliliğim de 9 ay falan sürdü. 9 ay kadar katlanabildik birbirimize. Ondan sonra anlaşmalı bir şekilde boşandık. Deyim yerindeyse ceketimi alıp çıktım. Hani erkekler der ya ceketimi aldım çıktım her şeyi bıraktım. Aynen. Özel eşyalarımla işte birkaç parça işte annem yok yorganı bırakma yastığı al o kadar gün yorgan yaptım. Çatal kaşık. Onları taşıdık topladık. Arkasından 2004'tü. Tekrardan Eza deposuna girdim. O zamanlar iyiydi, orası da iyiydi. 4 yıl falan da orada çalıştım. İşte 2008 Yani 3 yıl diyelim ona. Oradan da çıktıktan sonra 2012'ye kadar neredeyse herhalde 6 tane falan iş yerini öyle değiştirmişimdir. Ondan sonra her yıl 8 ay bir yerde, 8 ay bir yerde, 8 ay, 8 ay, 8 ay. Bir de o sanayiden o sanayiye, o sanayi hep böyle uç şeyler. Hani beyaz yakalı da olmadığım için mecbur. Ben kendi kendime her şeyi öğrendim. Şu anda muhasebe yapıyorum. Yani bir şirketi şu anda yönetiyorum. Muhasebenin hemen hemen ıcığını cıcığını bir muhasebeciden daha iyi bir şekilde yaparım. Ama hani muhasebeci diplomam yok. Alaylıyım yani. Ben kendimi çalışarak öğrendim. İşte bilgisayarı kendimi çalışarak öğrendim. Hesap makinesini kullanmak bile büyük bir inceliktir. İşte ne bileyim yüzdesini bilmem nesini işte KDV'sini, ÖTV'sini falan filan. Hani herkes sadece toplama çıkarma falan olarak görebilir onu ama onu bile öğrenmek bir hakikaten önemli bir şey. Özellikle ticaret yapıyorsan işte yüzde hesapları, iskonto hesapları, osurusu. Hani şimdi gerçi programlarda da otomatik var ama o kafayı çalıştırıyor işte. Şimdi daha bir şey katıyor insana, çok şey katıyor. Onun bile önemli olduğunu gördüm. Yani ben hep yaşayarak öğrendim her şeyi. Satışı da, pazarlamayı da. Ondan sonra insan ilişkileri de. Bir kere çok zor. Şimdi sanayi bölgelerinde genelde çalıştım. Şey çok zor. Nasıl diyeyim? Senin tamam sana böyle bir hani kadınsın gibi davranıyorlar ama hani gibi derken şöyle bazı şeylere girmemen gerekir gibi hani şöyle söyleyeyim mesela şu anda biz şey yapıyoruz malzeme satıyoruz ve bunlar büyük koliler küçük koliler işte ne bileyim koca koca bidonlar ne bileyim bir şeyler tabii ki şeyi beklemiyorlar senden hani kalkıp da onları taşıyıp müşterinin arabasına at veyahut da gelen malı indir falan gibi değil ama kendine göre bir dil geliştiriyorsun. Şu da var tabii ki. Şimdi erkekler birazcık daha böyle düz oldukları için yani kadınlar biraz daha zor aslına bakarsan. Hem avantajlı hem dezavantajlı. Mesela benim çalıştığım hemen hemen %90 hiç bayan olmadan tek bayan olarak ben çalıştım. Yani çalışma arkadaşı olarak bir bayan olmadan. İşte atıyorum şu anda bile mesela bir şaşmaz otosanayi orası daha da böyle zor bir yer. O bölgede mesela İvedik, işte şaşmaz otosanayi, siteler yani bu eksende gitti. Tabii ki dediğim gibi hani öyle kaldırıp da ağır işler falan filan değil ama mesela o tip yerlerde şey işi, çay işi hep sana kalır bir kere. Ne olursa olsun çay işi, hani mutfak işi değil. Hani kimse içtiği bardağı da halen de öyle öküzler, halen daha. Mesela şimdi tabii aile gibi oluyoruz, birbirimizi şey yapmıyoruz, tolere ediyorsun tabii birçok şeyi tolere etmek zorunda kalıyorsun. Ondan sonra hani evde içse oraya koysa karısıyla belki kavga edecek ama hani niye makineye koymuyorsun diyecek kadın belki ondan sonra ama sen olduğun zaman onu oraya içip öyle koyabiliyor yani koyuyor hiç umuru bile değil. Ondan sonra sen temizliyorsun arkandan şey yapıyor. Yani bir de bayanlar hakikaten daha dikkatli oluyorlar. Şimdi pandemi mandemi var. İki tane tuvalet var. Herkesi bizim kullandığımız tuvalete gösteriyor. Kavga ediyorum, şey yapıyorum. Hani bunlar ufak şeyler. Ama şey konusunda da, iş konusunda da mesela. Hani bir erkek daha çok şey biliyor, daha çok şey yapıyor. Yani bazı noktalarda onlara bırakman lazım. Rahat edersin. Yoksa hani bir erkeğin egosunu bilsen de bir kadın olarak kalkıp da işte yok o öyle olmaz. Ha, bunu söyleyeceksen bile bence ha, bir kadına bunu hiç söyleyemezsin. İşte dezavantaj, avantaj bunlar burada. Bir kadına kalkıp da hiçbir şekilde uyaramazsın. Yani uyarı bile değil. Yani eleştiriyi, geçtir uyarı bile yapamazsın yani. Hani canım bak bu böyle olmaz, şöyle daha iyi ol ya da böyle bir şey. Hep böyle yani iş hayatı her zaman şey. Yani bir yerde kadınlar da nasıl diyeyim, eline bir şey geçirdiği zaman kurt olmuş kadın kadını daha çok eziyor, bir şey söyleyeyim mi sana? Bunu her zaman deneyimlemişimdir ve kesinlikle de yanılmam. Aslına bakarsan iyi ki de erkeklerle çalışıyorum. Tabii ki olumsuz şeyler yaşamadık mı? Taciz, yani taciz derken hani öyle şey değil ama işte bir patronun asılması veyahut da bir müdürün asılması, ne bileyim hani işte akşam ben bırakayımlar, bilmem neler. Ondan sonra hani bir iki kez öyle bir şey oldu, patronlarımdan geldi. Ondan sonra hani bunlar da şey olmuş, tavrını koydu, istifamı verdim, çıktım. Yani adam şimdi öyle bir şey yaptıktan sonra geri çekilse bile ben mesela rahat edip de devam edemem. Yani başka iş arayışlarına girerim. Nitekim de öyle yaptım yani. Bazı şeyleri tolere edemezsen, yani bir erkek gibi bakamazsan, o gözle bakamazsan hep zorlanırsın, oturduğun yerinde ağlarsın. Ondan sonra ne dese ağlarsın. Mesela çok sert patronlarım vardı. Huyunu suyunu çözeceksin, öyle devam edeceksin. Yani başka yapacak bir şey yok. Bir de ben şanslıydım bir taraftan da. Bir de şu var, öyle yok illa şu iş olacak, yok illa bu iş olacak, burası olacak, ben gidemem, gelemem. Öyle bir şey demedim. Öyle bir yaklaşımım hiç olmadı. Hani insanlarla anlaştığım noktada, yani öyle ya oto tamirhanesinde bile çalıştım ya ben, nasıl diyeyim, o kirin yağın pisin içinde. Ondan sonra hani kültür zaten, çalıştığın insanlar, o iş yapan işte yani işçi dediğimiz arabayı tamir eden şey yapan, yani seviye eksinin eksisi. Tamam bir emek veriyorlar ama gerçekten bak insanlıktan da nasibini birçoğu almamış. Bakış açıları yok çünkü. Çok kötü. Çok kötü. Yani iki lafı şey yapamazsın. Senin suratına güler arkandan o yani. Arabasını sana iyilik yapıyor mesela. Şaşmazdan buraya etliye mesela o da atıyorum işte şey de oturuyor, İnceli de oturuyor diyelim. Geçerken seni bırakıyor. Ondan sonra senin hakkında, yani bu da bir taciz. Ondan sonra işte onun orası şöyle, burası böyle. Yani işte sen şey diye düşünüyorsun, bu ekmek ne kadar yazık işte, ne kadar yoruluyor, ne kadar şey yapıyor da işte bunun için şu kadar alıyor da bilmem ne. Yeri geliyor ben savunuyorum, yemin ediyorum. Yani ben muhasebe genelde şey olduğu için. Sonra da Allah belanızı versin ya diyorum. Yani hani erkekler için özellikle bunu söylüyorum. Hani öyle. Avantajı da var, dezavantajı da var. Ben şanslıyım. Şansım yaver gitti. Hani olumsuzluklar olduğunu da bırakıp başka bir iş bulabildim. Yani devam edebildim. Çok büyük paralara çalışmadım. Hani şimdi birazcık işte bu son yerimde daha farklı. Biraz da tabii işte şey oluyor. Hani deneyimini artınca sen de artık ona göre davranıyorsun, ona göre yaklaşıyorsun, tanıyorsun iyi kötü, ona göre, nabza göre biraz şerbet veriyorsun. Yani biraz hoşgörü, birazcık işte enerji katıyorsun bulunduğun ortama, öyle böyle gidiyor yani. Götürmek zorundasın. Aynı bölgede çalışan bir kadın dahi olsa o da onlar gibi bakış açısı aynı oluyor. Yaklaşım aynı oluyor. Kadın daha iyi olsa. Mesela şeyde sitelerde çalıştım bir mobilya firmasında. Bu dediğim 2010, 2009, 2010. Ondan sonra orada yemek yapan bir kadın var. Kadın, çoluk var, çocuk var, eşi de çalışıyor. Bu da çalışıyor. Ya ne güzel, gayet hoş. Geliyor yemek yapıyor, şey yapıyor. Kadın oranın hakimi zannediyor kendisini. Yani şimdi bunu aşağıladığım için değil de gelip benim masama oturup bilgisayarımı açıp bilmem ne yapıp işte erkekler de aynı böyle işte. Oturup gayet güzel oyun açıp ondan sonra şey yapabiliyor. Ve patron da diyor ki diyor işte diyor bizim diyor şey Ayşe bizim Ayşe Hanım'a dikkat et o çok uyanıktır. Ondan sonra işte her şeye burnunu sokar. Yani böyle mantık bu yani. Ondan sonra niye sokuyor ki hani diyorsun. Ondan sonra yani o cüreti hani yapamaz demiyorum tabii ki öğrenirse oturur o da yapar yani. Kapasitesi yok da demiyorum. Ama hani böyle bir şey nasıl adlandırayım onu? Her şeyi yaparım ben. İstersem yaparım. Yani her türlü şeye delerim, girerim falan ondan sonra. Böyle yani işte bakış açısı işte o dediğimiz kültür, görgü hani bunlar insanlar da oturmadığı zaman hiçbir şey de yerini bulmuyor yani. Ben de şey yaparak öğrenmedim ya da küçümsediğim için de söylemiyorum ama hani nasıl işte ben yaptım oldu şeyi var ya o işte. Sonra sen mücadele ediyorsun sen onu bile yani onu bile nerede durması gerektiğini sen kendin ilişki kur. Kavga ederek olmaz bunlar. Yani veyahut da işte şey yaparak olmaz. Bakacaksın yapabiliyorsan bir şekilde o şeyi sınırı koyarak yapacaksın. Yapamıyorsan hadi eyvallah diyeceksin yani böyle. Ya benim bakış açım bu. Bir kere ticari etik, ahlak diye hiçbir şey kalmadı. Kesinlikle kalmadı. Böyle esnaf çok şöyle bir şey söyleyeyim. Bir kere esnafa, hani benim esnaf dediğim kesim, hani bir şekilde nemalanan. Bizim insanımızda şöyle bir şey var. Şimdi belli bir mevkide, özellikle iktidarı, erki, gücü temsil eden ama iyi kötü olsun, ama iyi olsun. Hani iyisini görmedik daha da hani onu geçelim bir iyiyi. Kötünün iyisi veyahut da kötü neyse. Onlara yakın olmak yani onlar için de bir güç. Öyle görüyorlar. Bu çok önemli bir şey. Benim tespit ettiğim. Hani bu mesela ANAP döneminde de öyleydi. O zaman da papatyalara herkes böyle koşuyordu, gidiyordu. Ne bileyim şeylere, farklı işte her iktidarın oluşturmuş olduğu bazı yapılar var işte. Onlara eklenmek, onların yakınında olmak, işte ne bileyim bir milletvekiliyle bir arada olabilmek, ne bileyim bir bakana yakın olabilmek gibi gibi. Bunu gerçekten hiçbir şey, hiçbir çıkarı yani hiçbir fayda görmese bile bunu yaşıyor olabilmek çok önemli bir şey. Bu bir. İkincisi de birçok şeyinden faydalandı. Çünkü yeni para el değiştirdi. Yeni zenginler. Bir de şöyle zenginler, çok görgüsüz, zevksiz. Mesela şey var, onu izledin mi bilmiyorum da onu izlemeni tavsiye ederim sana. Çok da şey spekülasyon da oldu o dizi hakkında. Netflix'te başkadır. Başka mı? Ne? İşte. Tabii ki böyle bir şey de var da ben hani şey görüyorum tabii ki birazcık hani kafam karışık tabii ki ama hani herkes tabii ki aynı bizim gibi düşünecek, bizim gördüğümüz gibi algılayacak diyemem yani öyle bir şey demiyorum ama en azından belli şeylerde belli bir çizginin olması gerektiğini düşünüyorum. Mesela eğitimde, mesela ticarette, mesela gibi gibi. Yani bu ticaret de aynı şekilde. Mesela demin de onu dedim sana. Ticarette bir şey vardı, bir etik, ahlak vardı. Kimse kimsenin müşterisine gidip de ben sana ondan daha aşağı veririm. Bir kuruş için, 10 kuruş için 10 yıllık, 20 yıllık müşterisini kaybeden firmalar, ondan sonra vesaire vesaire yani. Hem o var, hem işte o erge yakın olmak var, hem de ciddi fayda sağlamak var. Bununla birlikte çok ciddi fayda sağlamak var. Dolayısıyla da bir şey de var. Tarikat örgütlenmesi gibi bir şey var. Herkesin mensup olduğu illaki bir şey var. Yani benim duyduğum, gördüğüm, ondan sonra kafasına sarık geçirip de işte Konya'da, Kayseri'de, ticarethanesinin üst katında işte asma kat yapıp da orada işte ayağında mesiyle, ne bileyim, asasıyla oturup da işte şey yapan tipler var. Ondan sonra hani artık bu yöne doğru evrilmiş vaziyette. Yani din, iman, para şeklinde şu anda. Dolayısıyla da bundan tabii her kesim, yani bir de şu mantık da çok, özellikle sanayi bölgelerinde bir işçiye para veriyorsam onun etinden, sütünden, yani her şeyinden faydalanırım. O onun hakkı. Hak. Hani geçmişte de bu vardı ama bu kadar değildi. Bu kadar değildi. Sabah 7:30'da dükkan açıyorlar. 7'de dükkan açıyorlar. Pazar günleri de dükkan açıyorlar. Yani oralarda bir de ağır iş yani. Her gün bir kamyon geliyor. Bir tırmalı 3 kişi. Bir forklift bile çağırmıyorlar 5 liraya mesela. Artık o derece. Yani yediğinden, içtiğinden, her şeyinden. Hani ben şanslıyım onu diyorum. Şu an çalıştığım yerde öyle bir sıkıntı yok. Hani diğer çalışan arkadaşlarım içinde. Aslına bakarsan erkeklerle o anlamda eşit pozisyondalar. Yani bir kadın da saat 7'ye 8'e kadar tutuluyor. Bir erkek de 7'ye 8'e kadar tutuluyor. Ve ortalama hani eski değilsen, yeniysen zaten asgari ücreti bile ancak yani alabiliyorsun. Zaten şu dönemde bir de şey var. Hani bu mültecilerin gelmesiyle birlikte sanayi bölgelerinde çoğu sigortasız kaçak bir şekilde zaten onlar çalışıyor. Benim duyduğum mesela işte haftalık 300 lira gibi bir paraya ilk başlarda daha da düşüktü bu. Şimdi 400'e 500'e falan çıkmışlar. Ondan sonra hiçbir şekilde sigorta yok. İşte verirlerse bir öğle yemeği. Yani o şekilde. Yoksa şey olarak bir fark yok. Etinden, sütünden faydalanmak. Hani erkeğe de aynı, kadına da aynı. Yani erkek çünkü hani işte ev geçindiren, ev reisi, aile reisi ne kadar da olsa, 300 lira da olsa, 500 lira da olsa daha fazla verirler yani. Hani genel olarak kurallara hani ben kendi çalıştığım yerde uyuluyor. Ama tabii ki bu yapılan şeyler hani işte devletin açıklamış olduğu, iktidarın açıklamış olduğu genel işte yasaklamalar falan filan. Mesela hani şu çalışma saatlerinde son olarak bir değişiklik oldu ya, sabah işte 7'de açılıp da saat 4'te kapatılması gibi hani imalatçıların. Ondan sonra fakat bu da çok güzel bir şekilde delindi. Anında isteyen iznini aldı, açtı. Mesela şeyde de açılıyor. Mesela yarın öbür gün açmak isteyen Ato'ya yazdığı zaman hemen iznini alıp açabiliyor iş yerini. Hani ne olduğu falan çok önemli. Ato'ya kayıtlı olması yeterli. Hani gerçekten imalat falan gibi bir şey yok. O tamamen şey oldu, esnedi. Hani işte kamuda uygulanıyorsa uygulanıyor. Onda da zaten duyuyoruz şimdi çok şey. Yok yani öyle bir sosyal mesafedir vesairedir, işte iş yerlerinde tamam göstermelik, dezenfektan bilmem ne falan filan. Ama şimdi bizim özellikle sanayi bölgelerinde çalıştığımız, mesela bize İstanbul'dan mal geliyor. O mal kaç kişiden geçiyor, yükleyeni var, oradan buraya Ankara içinde tekrar şeyi var, dağıtımı var. En az 2-3 hamal veya yükleyici ev değiyor, bilmem ne yapıyor, faturayı getiriyor, onu yapıyor, bunu yapıyor. Ondan sonra geliyor bizim şeye, bizimkiler alıyorlar, imzalıyor, kaşe basıyor. Ondan sonra adam tükürdü mü, aksırdı mı, el zaten yani pislik içinde. Yani bir, nasıl diyeyim sana, o para, zaten o para hayattaki en pis şey. Ona değdiğin zaman, normalde de öyle, yani sırf pandemi olması değil. O paraya değmek bile zaten başlı başına bir şey. Dolayısıyla da hani ilk başlarda birazcık herkes tabii kendinden korktuğu için uyar gibi oldu. Fakat işte o kapanmalar falan olunca ilk baştaki acayip tedirgin oldular. Ve hemen yani açılsın, şey yapsın, hani böyle şeyler başladı. Yani ikinci haftada zaten başlamıştı onlar. Ekonomi, biz ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ondan sonra falan. Yani bu, bakarsan da birçoğu zaten çok ciddi anlamda zengin. Hani hepsi de işte atıyorum 1 aylık, 2 aylık kapanmayı çoğu rahatlıkla atlatabilirler. Fakat tabii ki öncelik kendi karları, işte 20'yken, yani bu sadece bu süreç için değil aslında. Zaten son 10 yıldır geriye gitme başlamıştı. Son 5 yılda çok daha hızlı bir şekilde oldu. Özellikle 3 yıl diyeyim, daha hızlı bir şekilde işte gözle görülür hale geldi. Zaten ekonomik bir sıkıntı vardı. Şimdi sanayi esnafı pandemiye de hani böyle bunu yavaş yavaş yükler gibi oldu. Biraz hükümeti destekler gibi falan oldu. Dolayısıyla da çok fazla pandemi kimseyi ırgalamıyor. Yani işverenleri ırgalamıyor. İşçiler de mecbur çalışıyor, gidiyor geliyor. Kapansa bu bana para ödemeyecek. Hani kapanma olsa ödemeyecek. Ne yapacağız? Ya pandemiden ya şeyden, artık piyango ne gelirse diyor yani insanlar. Ya ben de aynı şekilde davranıyorum. Yani yapacağımız çok bir şey yok. Kaldı ki biz gene, hani benim çalıştığım yerde gene daha fazla hani dikkat ediyoruz, daha fazla hani duyarlı, en azından işverenimiz daha duyarlı. Onun için kimsenin şey yaptığı yok çok. Yani kendi kendine, ve çok hastalanan da oldu aşırı derecede. Bazı ölenler de oldu esnaftan. Hani yaşlılar falan, ondan sonra çok ağır atlatanlar oldu. Hemen hemen %90'ı yaşadı bunu yani. Sanayi bölgelerinde, en azından siteler için söylüyorum bunu. Herkes oldu, herkes COVID oldular yani. Çoğu devam ediyor, çalışıyor. Adam geliyor, hasta hasta şeyini açıyor, dükkanını. Geliyor, geliyor, işçi de gelmesi gerektiğini şey yapıyor. Yani birçoğu öyle. Açıyorlar, geliyorlar yani. Özellikle Konya, Kayseri. Oralarda çok daha fazlasını duydum. Hani burada gene en azından adam kendisi gelmiyorsa da elemanı açıyor yani. Böyle bir durum var. Geliyorlar. Hatta suratına da söylüyor. Ben diyor hastayım ama ne yapayım, geldim diyor, geleceğim diyor. Yani bunu bizzat bizim kendi işte pazarlamacımız, işte Konya'ya, Kayseri'ye giden, hani biz şehir dışına da malzeme götürüyoruz. Konya'daki 2-3 müşteriden hani bizzat kendisi hani duyarak bize anlattı. Bir bekar ve çocuksuz olmak daha çok tercih edilen bir şey aslında. Çok daha işverenlerin tercih ettiği bir şey. Çünkü ona sorun çıkaracak hani izin o bu falan gibi şeylere ihtiyaç olmayacak bir konumun oluyor. Bir nevi erkek gibi oluyorsun. Onun için onlar için gayet bulunmaz iyi bir şey yani. Öteki taraftan hani şey diyorlardır yani, işte hani evde kaldırmış, kız kurusu bilmem ne falan diye konuşuyorlardır tabii ki. Ha, beni şey yapmıyor ama alakadar etmiyor. Yani şu anda benim koşulum böyle olduğu için böyle. Tabii ki belli bir şeyin olması gerekiyor onlarda. Ha, bir de şöyle bir şey var tabii ki. Ben hani birazcık daha farklıyım. Ben mesela şeyde, mesela bayanlar erkeklere abi diye hitap eder, küçük de olsa büyük de olsa. Kadın çalışanlar abi, işte amca bilmem ne falan hani patronuyla böyledir. Ben de öyle bir şey yoktur. Ben herkese bey diye hitap ederim. Müşterilere de mesela abi, mavi falan filan derler. İşte ambarcı gelir, ambarcı bana abla der. Ondan sonra ben ilk başladığım zamanlardan hani sanayi bölgelerinde işte bey diyorum, işte hanımla hanım diyorum falan. Beni çok severler şeyde, camiada. Ama tabii ki senin kurduğun ilişkiyle de alakalı. Sana öyle de. Onlar da bana bir hanım derler %90. Ama hani işte daha böyle şey olanlar ablam abla derler yani çoğunluğu. Hani bir kısmı bana uyuyor, ayak uyduruyor. Hani böyle dilleri var kendi içlerinde. Ben patronuma hala işte aile ederim. Hani çocukların yaşı küçük olduğu için ben hani onlara isimleriyle hitap ediyorum. Bey demiyorum tabii. Ama müşterilere falan genelde bey falan diye hitap ederim. Oyuncuların çok tuhaflarına gidiyordu. Kadınların bile tuhafına gidiyordu. Şimdi bazıları beni örnek alarak onlar da o şekilde davranmaya, konuşmaya başladılar. Mesela kadınlardan, çalışanlardan. Mesela özellikle kadınlarla çok şey yaparım ben. Hani genelde muhasebe departmanında kadınlar çalışıyoruz. İşte farklı firmalardakilerde. Hani onlarla görüşüyorum. İşte Hilal'cim nasılsın? İyi. Hani ondan sonra iş böyle şey yaparız. Muhabbet. Ondan sonra işimize bakarız. Birbirimizin işini kolaylaştırırız. Onu birazcık benden de şey yaptılar. Hani işte bakarız hesaplar tutmuyor, bir şey oluyor. Ha, dur ben bakayım sen de bak. Aa, mesela atıyorum ben fatura kesmesini unutmuşum, fişini kesmişim de ekstreyi incelerken. Hocam burada şöyle şöyle bir erkek olsa onu sen fark edene kadar belki söylemez, tamam mı? Böyle ufak tefek dayanışmalarımız falan da oluyor. Ben işte 8 yıldır buradayım. Şimdi bana alıştılar mesela. Hani öyle bey, mey diye hitap etme falan şeyleri veya hanım diye. Hani bir de iyi kötü düzgün konuşuyorsun, düzgün hitap ediyorsun. Bazı noktada bana diş geçiremiyorlar gibi şeyler oluşmaya başladı aynı zamanla. Öyle yani, yoksa abi, abla, yani kadınlar da bu şekilde şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Ama o fark etmiyor işte. O abi sonra gelip onu şey yapabiliyor. Anlatabiliyor muyum? Ben flört falan edebiliyor yani. Onlar çok olur. Onlar daha çok olur. Yani o tip şeyler işte abi mabi ayağıyla çok duyduk mesela, hani öyle birlikte sevgili olup da ikisi de evli mesela, atıyorum. Öyle hikayeler çoktur sanayide. Çok olur yani, gizli gizli buluşmalar, öyle aşklar, yasak aşklar. Çok olur. Yani ben yaşadıklarımdan doğru bakıyorum. Tabii ki herkesin bir ideolojisi var. Tabii inandığı bir şeyler var ama biz bazı şeyleri doğru anlamlandıramıyoruz. Yani yanlış anlam yüklüyoruz. O bizim bence en büyük yanlışımız diye düşünüyorum. Çok başka. Hatta bireyselliğe kadar iner bu iş. Yani biz her şeyi illaki belli bir bilinçle. Bilinç yok ki adamda ya, yani kadında veya. Yok ki öyle bir şey. Yani sen öyle düşünüyorsun, öyle anlam ve işte yok, öyle olsun, olsun, olmalı. Hayır, ama yani yaşananla gerçeği, yani pratikle olması gereken, zaten onu uyuşturamadığımız için bir noktaya gidemiyoruz. Öyle değil işte. O kadar basit ki onların baktığı şey. Çok basit. Şimdi işçi dediğin adam, ya yemin ediyorum bak, 2000 yine sitelerde bir albüm firması, 30 tane insan çalışıyor yukarıda. Şu bildiğiniz eski albümler var ya, hani resimleri koyuyorsun da açıyorsun ciltli böyle. Albüm yapıyordum. Orada da muhasebeciyim. Şimdi 30 tane gencecik pırıl pırıl insanlar. Tabii hepsinin ayrı sıkıntıları var. Yani bekar bir iki kişi vardı herhalde. Hepsi evli. Ondan sonra işte kimisi kapalı, kimisi açık, kimisi şey. Şimdi bir gerçeklik var. Senin aldığın para abi asgari ücret işte. Ben şey yapıyorum, benim elimden geçiyor, biliyorum. Yani çocuk evli, ikinci çocuğa hamile, daha da yaşı desen ki 25 falan. De ki 30 de, 30 de ne olacak? Şimdi bu çocuğun maması mı, bezi mi, şeyi mi, osu mu, busu mu, karısı da çalışıyor. Sen gidip araba alıyorsun ya, araba alıyorsun. Borca giriyorsun, krediyi çekiyorsun. Ya bu işte, bu işçi halini bilmiyor ki adam. Bilinçsiz, yok. Ona bir an önce sahip olmak istiyor. Onu almak istiyor ama ne olursa olsun. Önemli değil yani. Onu alacak. Veyahut da telefon ya. Asgari ücretle çalışan bir adam niçin iPhone alır? Bilmiyor ki kendini. Şimdi evde sıkıntı var. Eve para götüremiyor, edemiyor. Sevgili buluyor. Dışarıda çok güzel flört ediyor. Oo. Gidiyor iki çay içiyor. Kızın elini tutuyor, öpüyor. Ondan sonra oh araba da var altında. Ama borç ama oh. O gün geçti işte. O eve gidiyor mis. Karıcığım, canım, yavrum. Yuh, bitti. O evdeki hayat o onu tatmin etmediği için zaten öteki tarafa şey yapıyor. Çünkü orası kolay. Anladın mı? Gidiyor, arabayı alıyor. 3 gün sonra çarpıyor. Burada hadi iş yerinden avans çekmiş, gitmiş, kredi çekmiş. Ondan sonra da toz oluyor ortada. Ara ki işte Ahmet'i bulasın. Telefonları açmaz, işe gelmez. Oğlum ne yaptın? Bir ay sonra çıkar gelir. Patron işte acırsa girer tekrar çalışır. İşte bu. Aralarında birbirleriyle sevgili olanlar, 30 kişi yukarıda. O onunla kavga eder, o onunla kavga eder. Çıkarsın yukarı ayırırsın. Arada sen kötü olursun. Ya böyle. Bir kere insanların şu yani... Bu uzun yıllar alır ve çok çok çok yani ta özel hayatlarına kadar geleceğim, yapacağım yani çok zor ya. Yani bir genel bir destek hem ekonomik hem kültürel hem eğitimsel. Hakkını bile bilmiyor ki adam. Hakkını bile bilmiyor. Veya hakkını bilse bile cesaret edip onun için şey yapamıyor. Niye bir fabrikada bir avuç insan çıkıyor da grev yapıyor da öbürleri oturuyor? Çünkü şey, yani onlar için basit, bu gelip geçecek. Bak bunlar da işten atacaklar, bunu da bilmem ne yapacaklar. Biz geri gideceğiz, devam edeceğiz. O kaybetmek istemiyor. Onların şuradaki sahip olduğu her şey onun için yeterli. Olması gerektiği gibi. Yani daha fazlasını zaten şey yapıyor. İstese zaten daha fazlası. İşte gidiyor iPhone'u da alıyor. Gidiyor ikinci el arabayı da ama Doğan ama Şahin. Fark etmez. Ona binecek o. Yukarıda da işte sevgilisi var. Orada iki göz şey yapacak bilmem ne. Pink pink. Tamam oldu bitti. Bu kadar basit işte. Ben böyle gördüm, böyle düşünüyorum. Yani maalesef en büyük şeyimiz o. Yanılgımız. Öyle olmalı. Ben de ona çok takıldım mesela. Adama diyorum ki ya ben de duramam hani bazen. Adama diyorum ki çocuğu 2 yaşında oğlum diyorum içirme. Çocuğa kola içirme diyorum. 2 yaşındaki çocuk kola içmeyi nereden bilsin? Sen verirsen içer. Sen içiyorsan çikolata. Çocuk yerinde zıp zıp durmuyor. Hiperaktif yediği şekerden şeyden. Düşün artık yani o yaşta. Ya bunlar böyle şeyler. Yani yaşam pratiğiyle şey aynı değil hayatım. Kadın da mutlu, o da mutlu. Gidip geliyorlar. Vallahi iş dışında yani iş aslında çok büyük zamanımızı alıyor. Yorucu oluyor. Hani şimdi biraz da tabii yaşta ilerleyince öyle. Ama önceden mesela gezerdik. Gezerdim yani. Hani arkadaş çevremizde. Bir iki liseden, birkaç önceki çalıştığım yerlerden arkadaşlarım, işte bir iki çocukluk arkadaşım, işte senede bir onlarla buluşuruz. Yani daha çok hani insanları böyle yüz yüze görmek en büyük şeyin birlikte ne bileyim birer bira içmek veya rakı içmek veya işte çay kahvemizi içmek, bir açık alanda oturmak. Mesela biz kışın sıcak şarap yapardık şeye, termosan botaniğe falan gidip orada işte oturmak. Ne bileyim tiyatro, mesela Ast'ın kapanmasına o kadar üzüldüm, anlatamam. Yani orası benim için çok da özel bir yer. Yani hem Ankara için, benim için de. Ondan sonra yani en kötü tiyatro sezonunda bir sefer de olsa yani Ast'a giderdim ben. Hani diğer taraflardan ziyade, devlet tiyatrolarından ziyade Ast'ı tercih ederdim. Ne bileyim işte bazen sinema olur. Canlı türkü dinlemeye çok giderdim mesela. Sakarya'nın eski halleri tabii ki şimdi öyle değil ama hani haftada, ayda bir gidip işte iki bira içip iki türkü dinleyip öyle eve geçerdim falan. Ne bileyim işte onun dışında işte okumak beni çok rahatlatan bir şey, kendimi iyi hissettiren bir şey. İşte benim de 10 sayfada olsa öyle. Onun dışında hani sosyalleşmek, işte yakınımızı, eşimizi, dostumuzu görmek. Onlar önemli. Bir sinema, bir tiyatro, işte bir şey, bir müzik. İşte Vişneli'nin konserlerine falan giderdik ODTÜ'deki. En son Goran Bregovic'e gitmiştim. Gazeteli oldu, 5 senem oldu. Çok müthişti ya, o çimlerde yayılıp, oh, çok hoştu, çok güzel bir şeydi. Onun dışında şehir gezmek, işte Kars'a gitmiştik 2017'de, İstanbul'u gezmiştim 2018'de, en son yaptıklarımdan bahsediyorum. Yani İstanbul'u gezmiştik derken hani 4 günde ancak işte şey Balat tarafını ancak gezdik. Agora meyhanesine gittik. Ezel Akay'ın işlettiği çok hoş bir mekan. Tavsiye ederim inşallah devam ederse şeyden sonra. Öğle rakısı içmeye gitmiştik. Saat 2'de oturduk kızlarla. Ha bir de müze gezmeyi ben çok severim. İşte onlarla takılıyorduk. Başka da işte ne olsun zaten bütün zamanımı çoğunu da onunla geçiriyorum. Şimdi tamamen birlikteyiz işte. Sabah ben gidiyorum, akşam geliyoruz. Rutinlerimiz var. İşte sevdiği diziler var, onları sevdiği. Hatçik seyrediyoruz. Orada bol miktarda kadın tiplemeleri var. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi bana bu okul işte biraz meşgale oldu. Akşamları uyuduktan sonra 1-2 saat işte oturup çalışmaya çalışıyorum. Başka da ne olsun? Zor. Zor. Çünkü birçok şeyin mesela aslında zor değil de zorlaştırıyorlar. Öyle söyleyeyim. Zorlaştırıyorlar. İşte bu ya gene aynı şeyi söyleyeceğim. Alt kültür, kendini bilmeyen o erkekler. Tamam mı? Ya ustası erkek olsun. Ya ben kendim öyle kızıyorum ki keşke diyorum şey tesisatçı falan bulsaydım ben. Gerçekten. Niye? Ya niye yok bir tane tesisatçı kadın niye yok daha güzel yapar? Daha düzgün yapar. Kesinlikle bundan eminim. Ne bileyim niye kamyon şoförü kadınlar yok? Niye yok? Yani niye hep bir tarafa yığılmışız biz de? Hep bir şey, bir şeye. Ya usta çağırıyor zaten dilinden anlamak bir dert. Ama bir erkek de daha iyi anlaşıyorlar onlar işte. Yani bir erkek olduğu zaman adam bir şey yapıyor. Yani hani bu tip şeylerde ben zorluk yaşıyorum. Onun dışında hani yapamayacağımız işte etrafın bakış açısı o zorlaştırıyor zaten. Yoksa bir kadın her şeyi yapabilir. Baskı artık görüyoruz yani görüyoruz. Hani ben yıllardır Ankara'nın göbeğinde yaşıyoruz. Daha 47 yaşındayım. Daha mini etek giyip de çıkamıyorum ya. Niye çıkamıyorum? Ben çok severim mesela mini etek, şort. Yazın bile giyip çıkamıyorum yani. Yani kendi kendime de oluşturmuş olduğum bir şey yani işte dışarıdan kaynaklı. Çıkamıyorum. Hani sitelere mini etekle gittiğini düşün. Sanayiye gidebilir misin? Gidersen her şeyi göze alman lazım yani. Şener Şen'in filminde vardı ya şeyle Müjdar'la İstanbul'a geliyor ya her gelen anam dedi. O yani. Anladın mı? Hani kendini ortama göre ayarlamak zorunda kalıyorsun işte. Oldu. Dolaşamazsın. Dolaşamazsın. Yani 2000 öncesi mini etekle şey yapardım, giyerdim yani. En azından hani kışın mesela muz çorap giyip şortumu giyerdim atıyorum. Hani rahat hareket edemiyorsun ki. Hani o bakışlar, o şeyler, şey. Bir kere hani o bakış açısının değişmesini isterim yani. Daha özgür olabilmeyi isterim. Hani ama tabii bir taraftan da şöyle bir şey var. Bir kadının doğasını da asla şey yapmamak lazım. Atmamamak lazım. Hani evet daha rahat yaşamayı isterim. Hani özgürlük anlamında. Ya mesela mini eteğimi giymek isterim. Gelecek kaygısı olmadan hani maddi kaygı veyahut da işte atıyorum çalışmasam da bir ülkenin bir kadına bakabilmesi veyahut da işte ne bileyim çocuk, kadın onları aynı şeyde görüyorum. Onun dışında açıkçası şöyle söyleyeyim çok umudum yok da yani umutlarımızı artık şey yapmışız yani ne beklemek gerekir bile sorguluyoruz yani çok düşünüyorum üzerinde. Bekleyebilir miyim acaba gibi falan bir durum oluşmuş. Birazcık tabii son dönemin de etkisi var. Ama daha çok ekonomik anlamda çok önemli. O ekonomik kısım birazcık da şey yapıyor kadınları çok çok engelliyor. Biraz daha garantici olan kısma doğru bizleri yöneltiyor belki. Yani daha özgür olmak, daha hani kadın gibi yaşamak ya yani kadın olarak yaşamak yani erkeksileşmeden olduğun gibi hani o çok önemli bir şey bence. Şöyle bir şey tabii ki örgütlenmek çok önemli bir şey. Çok çok önemli bir şey ama örgütlenmenin yanında en önemli şey de bunun nasıl hayata geçtiği. Yani şimdi feminizm denilen şeyden yani o bir algı oluştu. Olumsuz bir algısı var bunun. Hani insanlar da şimdi hitap ettiğin yer çok. Hani çıkıp sokakta bağırıp maalesef hep ya darpa uğruyor ya şiddet görüp ondan sonra geri çekiliyor. İşte ne bileyim şey de oluyor. Yani sıkıntılar da yaşanıyor tabii ki. Ama bu örgütlenme şeye inebiliyor mu? Gerçek yüzeyine inebiliyor mu? En önemli nokta bu. İnemiyor bence. Orada kalıyor. Nasıl? Bizim gibiler. Say, biz kendi biz birbirimizi şey yapıyoruz. Hayır işte bu olmayacak. Bu olduğu zaman bu havada kalıyor. O zaman gerçeklikle hiçbir anlamı, hiçbir bağlantısı kalmıyor. Tabii ki ben duyuyorum bunu. Bu örgütlenmeyi ben duyuyorum. Ben görüyorum ve benim gibiler görüyor. Ama o Ayşe bilmiyor bunu. Ve bildiği de şu, ne olduğu bilinmeyen ama kötü bir algısı olan bir şey. Böyle görüyor. O öyle biliyor. E diyorum kendini bile bilmiyor ki. Bu gerçekten eğitim. Ya yani eğitim derken de tabii ki yanlı bir şey değil. Yani insanlara neyin ne olduğunu. Bu böyle, bu böyle. Şu şöyle, şu şöyle. Bu çok uzun bir yol. Çok da zor bir yol. Hani şurada işte birlikte çalışıyoruz ya. Yani adama, kadına neyse. Bir şey söylüyorsun. Onu bile ya, onu bir iyi bir şey söylüyorsun. Yani kendi faydasına olacak bir şeyi söylüyorsun. Ama nasıl bir kafaysa gidip tamamen sen onu dememişsin sanki gidip başını belaya sokacak şeyi yapıyor. Devam ediyor ona. Yani bu böyle. Ya bu gerçekliği bizim kesinlikle ve kesinlikle anlamamız lazım. Ve bu her geçen gün o aradaki mesafe, o kopuşa doğru gidiyor artık. Yani ben açık ve objektif bakmaya çalışıyorum. Yani hepimizin bir takım düşünceleri var, yaklaşımları var. Ama herhangi birisine sor ya feminizm dese suratına güler ya. Güler yani. Ya ha ne diyor? Sanki geyik muhabbeti yapıyorsun. Böyle bakış açısı bu. Şimdi büyük çoğun hani nasıl diyeyim artık sistemli bir artık köy enstitüleri mi kurulur? Nasıl olur? Hani bu çok uzun bir yol. Yani bu aradaki o kopuşu kapatmak çok çok zaman çok. Ve biz de şey oluyoruz artık hani işe yaramaz. O daha doğrusunu biliyor çünkü. Onun bakış açısı o. Onun yaptığı doğru. Sen bilgili olmak. Bunların kıymeti yok çünkü. Hiçbir kıymeti yok. Buna bak kalıbımı basarım. Hiçbir kıymeti yok bilginin. Emeğin. Kendi emeğini de öyle görüyor çünkü. Hiçbir kıymeti yok. Onun için hani benim gördüğüm örgütlenme, o gezi olaylarında o neler konuştular biliyor musun? Yani sanki hükümet bunların kafasında. Kafasını işgal etmiş ya. Öyle yani. Bu konularda öyle. Yani bir şeyi sorgulayayım, bir şeyi şey yapayım, merak edeyim, şeyi bilgi alayım. Hiç öyle bir kaygı yok. Hele ki gençler, of, gençler daha da kötü. Yani 20 yaş, 20, 25 yaş, 28 yaş daha da kötü. Genç kesim daha kötü çünkü genç o kesimde önce yok. Tamamen bunlar var. Onları yıkmak çok daha zor. Yani senin hiçbir şekilde kıymetin dahi yok senin. Hiç. Hiç. Yani maalesef. Yani çünkü bu adam 8 yaşındayken bu insanlar bunların hayatına girmiş. Bak 28 yaşında ondan sonra başka geçmişi şeyi falan bilmiyor. Sadece devlet adamı olarak bunları biliyor. Anladın mı? Daha zor, daha kötü.